Ayrım 38.
Bunun gerçekleştirilebilmesi için de kuvvetlerin yığınak ve hazırlıklarının gizli kalmasına önem vermek gerekiyordu. Bu sebeple bütün yürüyüşler gece yapılacak, birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında dinleneceklerdi. Taarruz bölgesinde yolların düzeltilmesi ve benzeri çalışmalarda düşmanın dikkatini çekmemek için diğer bazı bölgelerde de benzeri yanıltıcı hareketlerde bulunulacaktı. 24 Ağustos 1922'de karargahımızı Akşehir'den taarruz cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına getirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan savaşı idare ettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugaha nakledik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizde taarruz başladı. Başkomutan Savaşı. Efendiler, 26-27 Ağustos günlerinde yani 2 gün içinde düşmanın Karahisar'ın güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğundaki müstahkem cephelerini düşürdük. Yeniden düşman ordusunun bütün kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar yöresinde kuşattık. 30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonunda buna başkomutan muharebesi adı verilmiştir. Düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve esir aldık. Düşman ordusunun başkomutanlığını yapan General Trikopis de esirler arasına girdi. Demek ki tasarladığımız kesin sonuç 5 günde alınmış oldu. 31 Ağustos 1922 günü ordularımız ana kuvvetleriyle İzmir'e doğru yol alırken diğer birlikleriyle de düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan kuvvetlerini yenmek üzere ilerliyorlardı. Ateşkes teklifi. Efendiler, başkomutan savaşının sonuna kadar her gün büyük başarılarla gelişen taarruzumuzu resmi bildirilerde pek önemsiz harekattan ibaret gösteriyorduk. Maksadımız durumu mümkün olduğu kadar dünyadan gizlemekti. Çünkü düşman ordusunu tamamen yok edeceğimizden emindik. Bunu anlayıp düşman ordusunu felaketten kurtarmak isteyeceklerin yeni teşebbüslerine meydan vermemeyi uygun görmüştük. Gerçekten bizim hareketimizi sezdikleri zaman ve taarruzumuzun arkasından bize başvuranlar olmuştur. Örnek olarak biz taarruza devam ettiğimiz sırada Bakanlar Kurulu Başkanı olan Rauf Bey'den ateşkes konusunda İstanbul'dan haber geldiğini bildiren 4 Eylül 1922 tarihli bir telgraf almıştım. Verdiğim cevap aynen şöyledir. Tel, makama özel, 5-9-1922, Bakanlar Kurulu Başkanlığı yüksek katına. Anadolu'daki Yunan ordusu kesin olarak yenilgiye uğratılmıştır. Yunan ordusunun artık yeniden ciddi bir direnişte bulunmasına ihtimal yoktur. Anadolu için herhangi bir görüşmeye gerek kalmamıştır. Ateşkes ancak Trakya için söz konusu olabilir. Bu bakımdan Eylül'ün 10'una kadar doğrudan doğruya Yunan hükümeti veyahut İngiltere vasıtasıyla hükümetimize resmen başvurduğu takdirde aşağıdaki şartlar ileri sürülerek cevap verilmelidir. Bu tarihten yani Eylül'ün 10'undan sonra yapılacak başvurmaya verilecek cevap başka türlü olabilir. Bu takdirde durum bana ayrıca bildirilmelidir. 1. Ateşkes antlaşması tarihinden başlayarak 15 gün içinde Trakya 1914 sınırlarına kadar kayıtsız şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin sivil memurlarına ve askeri kuvvetlerine teslim edilmiş bulunacaktır. 2. Yunanistan'daki esirlerimiz 15 gün içinde İzmir, Bandırma ve İzmit limanlarında bize teslim edilecektir. 3. Yunan hükümeti Yunan ordusunun 3,5 yıldan beri Anadolu'da yaptığı ve yapmakta olduğu tahribatı tamir etmeyi şimdiden taahhüt edecektir. Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkomutan Mustafa Kemal. Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe Akdeniz'e ulaştılar. Doğrudan doğruya bana gönderilen bir telsiz telgrafta da İzmir'deki İtilaf Devletleri konsoloslarına benimle görüşmelerde bulunma yetkisinin verildiği bildirilerek onlarla hangi gün ve nerede buluşabileceğim soruluyordu. Buna verdiğim cevapta da 9 Eylül 1922'de Kemal Paşa'da o günkü adıyla MİF görüşebileceğimizi bildirmiştim. Gerçekten de söz verdiğim günden Kemal Paşa'da bulundum. Fakat görüşme isteyenler orada değildi. Çünkü ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe Akdeniz'e ulaşmış bulunuyorlardı. Saygıdeğer efendiler, Afyon Karahisar Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni ondan sonra düşman ordusunu tamamıyla yok eden veya esir eden ve kılıç artıklarını Akdeniz'e Marmara'ya döken harekatımızı açıklayıcı ve vasıflandırıcı söz söylemeyi gereksiz sayarım. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğundan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur. Efendiler, işte şimdi diplomasi alanına geçebiliriz. Gerçi ordumuzun zafere ulaşacağından ümitsiz oldukları için bu meseleyi daha önce diplomasi yoluyla çözüme bağlama kanaat iddiasında olanları dediklerini yapma hususunda biraz fazlaca bekletmiş oldum. Bununla birlikte sonunda benim de diplomasi alanında ciddi olarak çaba harcadığımı görerek memnun olmaları gerekirdi. Böyle olup olmadığını göreceğiz. Ordularımız İzmir ve Bursa'yı geri aldıktan sonra Trakya'yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ve Çanakkale doğrultusunda yürüyüşlerine devam ederken İngilizlerin o zamanki başbakanı bulunan Lloyd George fiilen harbe karar vermiş bir tavırla ve yardımcı birlikler gönderilmesi isteğiyle Dominyonlara müracaat etmiş. Yalnız ondan sonra olup bitenlere bakılırsa Lloyd George'un isteğinin yerine getirilmediğini kabul etmek gerekir. İtiraf devletlerinin 23 Eylül 1922 tarihli ateşkes teklifi. Bu sıralarda İstanbul'da Fransız Fevkalade Komiseri bulunan General Pell benimle görüşmek üzere İzmir'e geldi. Tarafsız bölge diye adlandırdığı bir bölgeye ordularımızın girmemesinin yerinde olacağını tavsiye etti. Milli hükümetimizin böyle bir bölge tanımadığını, Trakya'yı da kurtarmadıkça ordularımızın durdurulmasına imkan olmadığını söyledim. General Pell bana Monsieur Franklin Bouillon'un benimle görüşmek üzere gelmek istediğini bildiren kendisine çekilmiş özel bir telgrafını gösterdi. Kendisini İzmir'de kabul edeceğimi söyledim. Monsieur Franklin Bouillon bir Fransız harp gemisiyle İzmir'e geldi. Fransız hükümeti adına İngiliz ve İtalyan hükümetlerini de uygun görmeleri üzerine benimle görüşmeler yapmaya geldiğini söyledi. Biz Franklin Bouillon'la görüşürken İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları imzasını taşıyan 23 Eylül 1922 tarihli bir nota geldi. Bu notada iki önemli nokta yer alıyordu. Bunlardan biri askeri harekatın durdurulmasıyla diğeri de barış konferansı ile ilgiliydi. Biz Rumeli'de Doğu Trakya'yı milli sınırlarımıza kadar tamamen almadıkça askeri hareketten vazgeçemezdik. Ancak yurdumuzun bu bölgesinden düşman birlikleri çıkarıldığı takdirde böyle bir harekete devam etmeye kendiliğinden gerek kalmayacaktı. Bu notada Venedik veya başka bir şehirde toplanacak olan İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon, Roman, Sırp, Hırvat, Sloven devletiyle Yunanistan'ın da çağrılacağı bir konferansa delegelerimizi göndermeyi kabul edip etmeyeceğimiz sorulmakla birlikte görüşmeler sırasında boğazlardaki tarafsız bölgelere bizden asker gönderilmemesi şartıyla Edirne dahil olmak üzere Meriç'e kadar Trakya'nın bize iadesiyle ilgili talebimizin olumlu karşılanacağı bildiriliyordu. Notada boğazlardan, azınlıklardan ve milletler cemiyetine girmemizden de söz ediliyordu. Konferansın toplanmasından önce Yunan birliklerinin İtilaf Devletleri komutanlarının çizecekleri bir hattın gerisine çekilmesi için İtilaf Devletleri'nin nüfuzunu kullanacağına söz verilmekte ve bu konuda görüşülmek üzere Mudanya veya İzmit'te bir toplantı yapılması teklif edilmekteydi. Mudanya Konferansı 29 Eylül 1922 tarihinde bu notaya verdiğim kısa bir cevapta Mudanya Konferansı'nı kabul ettiğimi bildirdim. Fakat Meriç Nehri'ne kadar Trakya'nın derhal bize geri verilmesini istedim. 3 Ekim'de toplanmasının uygun olacağını söylediğim Mudanya Konferansı'na başkomutanlık adına olağanüstü yetkiyle Batı Cephesi Orduları Komutanı İsmet Paşa'yı delege tayin ettiğimi bildirdim. Bu notaya hükümetçe de 4 Ekim 1922 tarihli etraflı bir cevap verildi. Bu cevapta konferans yeri olarak İzmir teklif edildi. Boğazlar meselesi dolayısıyla Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin de daveti istendi. Diğer konular üzerindeki görüşlerimiz de ana çizgileriyle bildirildi. Mudanya'da İsmet Paşa'nın başkanlığı altında İngiliz delegesi General Harrington, Fransız delegesi General Sharpie, İtalyan delegesi General Mombini'nin katıldıkları konferans toplandı. Bir hafta kadar süren tartışmalı görüşmelerden sonra 11 Ekim'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Böylece Trakya anavatana katılmış oldu. Efendiler, zaferden sonra bizim İzmir'deki siyasi temaslarımız üzerine Ankara'da Bakanlar Kurulu'nun, daha doğrusu bazı bakanların telaşlı bir duruma girdikleri fark edildi. Askeri görevinin son bulmuş olduğunu, bundan sonraki siyasi işlerin Bakanlar Kurulu'na ait olduğunu hissettirecek şekilde beni Ankara'ya davet ettiler. Halbuki ne askeri görevim son bulmuştu ne de siyasi ve diplomatik konularla ilgilenmek ve uğraşmaktan kendimi alabilirdim. Bu bakımdan İzmir'den, ordunun başından ve başlattığım siyasi ilişkilerden uzaklaşamazdım. Bundan dolayıdır ki benimle görüşmek isteğinde bulunan ve bunda direnen hükümet üyelerinin veya ilgili bakanların İzmir'e yanıma gelmelerini teklif ettim. Hükümet Başkanı Rauf Bey ile Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey geldiler. Rauf Bey İzmir'de bana bazı özel dileklerini de bildirdi. Söz gelişi Ali Fuat Paşa ile Refet Paşa'nın zafer dolayısıyla terfi ettirilmelerini ve kendine en uygun birer görev verilerek memnun edilmelerini rica ettiler. Bildiğiniz üzere muharebeden önce Ali Fuat ve Refet Paşaların bu harekata katılmaları için türlü yollarla teşebbüste bulunmuştum fakat başaramadım. Zaferden dolayı muharebede fiilen hizmet edip liyakat göstermiş olan komutanlar ve subaylar terfi ettirilmek ve takdir edilmek suretiyle elbette ödüllendirilmişlerdi. Askeri harekata katılmaktan kaçınan kimselerin de bizzat orada bulunanlarla birlikte ödüllendirilmeleri elbette kötü etki yapabilirdi. Kısacası Rauf Bey'e dileklerini yerine getiremeyeceğimi söyledim. Fakat Ali Fuat Paşa meclis ikinci başkanı bulunduğuna göre mevki ve görevi kendisini memnun edebilecek bir seviyedeydi. Yalnız açıkta bulunan Refet Paşa için uygun bir görev bulmaya çalışacağımı söz verdim. Kendisini İzmir'e davet etmesini söyledim. Refet Paşa İzmir'e gelmişti. Fakat bu geliş tam benim Ankara'ya döndüğüm geceye rastladığı için kendisiyle orada görüşme imkanı olamadı. Barış Konferansı'na gönderdiğimiz delegeler. Refet Paşa'ya görev verilmesi daha sonra Ankara'dan Bursa'ya gidişim sırasında oldu. Efendiler, İzmir'den Ankara'ya dönüşümde başlıca Mudanya Konferansı görüşmeleriyle uğraşıldı. Bir yandan da Bakanlar Kurulu'nda, mecliste ve komisyonlarda Barış Konferansı'na gönderilebilecek delegeler heyeti söz konusu oluyordu. Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ve Sağlık Bakanı bulunan Rıza Nur Bey gidecek delegeler heyetinin tabi üyeleri gibi görülüyordu. Ben bu konuda daha kesin bir görüş ve kararımı tespit etmemiştim. Ancak Rauf Bey'in başkanlığı altındaki bir heyetin bizim için hayati önemi olan bir konuda başarı kazanabileceğinden emin olamıyordum. Rauf Bey'in de kendisini zayıf görmekte olduğunu hissediyordum. Müşavir olarak İsmet Paşa'nın da yanına verilmesini teklif etti. Bu teklifle ilgili görüşümü belirtirken İsmet Paşa'dan müşavir olarak elde edilecek yarar sınırlıdır. İsmet Paşa başkan olursa kendisinden azami ölçüde yararlanılabileceğine ben de inanıyorum dedim. Bu nokta üzerinde uzun boylu görüşülmedi. Ondan sonra Rauf Bey delegeler heyetine kimlerin geleceği konusundaki türlü çalışmalarına devam ettiler. Ben buna önem verir görünmedim. Mudanya Konferansı sona ermişti. İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Bursa'da bulunuyorlardı. Kendileriyle görüşmek üzere Bursa'ya gittim. İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Heyeti Başkanlığı'na seçilmesi. Bursa'ya giderken yanımda Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vardı. Doğu'da aleyhindeki çeşitli tepki ve gösteriler dolayısıyla görev yapma imkanını bulamadığından Ankara'ya gelmeye mecbur olan Kazım Karabekir Paşa ile İstanbul'da kendisine görev vermek üzere Refet Paşa'yı da birlikte götürdüm. Bursa'da kaldığım günlerde Refet Paşa'yı bilindiği gibi İstanbul'a gönderdim. İsmet Paşa'nın da mevcut bunca bilgime rağmen delegeler heyetine başkanlık edip edemeyeceğini bir daha inceledim. Mudanya Konferansı'nı nasıl idare ettiğini ayrıntılı olarak anlamaya çalıştım. İsmet Paşa'nın kendisine tasavvurlarımla ilgili hiçbir kelime söylemiyordum. Sonunda kararımı olumlu olarak verdim. İsmet Paşa'nın delegeler heyeti başkanı olabilmesi için daha önce Dışişleri Bakanı olmasını uygun gördüm. Bunu sağlamak için doğrudan doğruya Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'e özel ve gizli olarak yazdığım bir şifreli telgrafta kendisine Dışişleri Bakanlığından çekilmesini ve yerine İsmet Paşa'nın seçilmesini bizzat yardımcı olmasını rica ettim. Ankara'dan hareket etmeden önce Yusuf Kemal Bey bana delegeler heyeti başkanlığını en iyi İsmet Paşa'nın yapabileceğini söylemişti. Yusuf Kemal Bey'den kendisine bildirdiğim ricamı yerinde bularak gereğini yerine getirmeye çalıştığını bildiren bir cevap aldım. Lozan Barış Konferansı'na davet. İşte ondan sonraydı ki İsmet Paşa'ya bir oldu bitti şeklinde Dışişleri Bakanı olacağını ve ondan sonra da Barış Konferansı'na Delegeler Heyeti Başkanı olarak gideceğini söyledim. Paşa birdenbire şaşırdı. Asker olduğunu söyleyerek özür diledi. En sonunda teklifimi emir sayarak boyun eğdi. Tekrar Ankara'ya döndüm. Bu sırada İtilaf Devletleri tarafından 28 Ekim 1922'de Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansı'na davet edildik. İtilaf devletleri hala İstanbul'da bir hükümet tanımak istiyor, bunu da bizimle birlikte konferansa davet ediyordu. Saltanatın kaldırılması. Bu birlikte davet edilme durumu şahsi saltanatın kaldırılması işini kesin olarak sonuçlandırdı. Gerçekten de 1 Kasım 1922 tarihli kanun gereğince hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı. 2,5 yılı aşan bir zamandan beri fiilen hükmünü yürüten milli saltanatın varlığı kabul edildi. Hilafet açıklık kazanmış bir hakka sahip olmaksızın bir süre daha bırakıldı. Efendiler, bu konuda zabıtlara geçmiş yeterince bilgi vardır. Konunun özel yönleriyle ilgili noktalar belki yüce heyetinizi ilgilendirir düşüncesiyle bazı bilgiler sunacağım. Bilindiği gibi saltanat ve hilafet makamları ayrı ayrı birleşmiş olarak önemli meselelerden sayılmaktaydı. Bunu doğrulayan bir hatıramı anlatayım. 1 Kasım 1922 tarihinden önce muhalifler meclis çevresinde benim saltanatı kaldıracağım yolunda telaşlı ve heyecanlı propaganda yapıyorlardı. Rauf Bey bir gün meclisteki odama gelerek benimle bazı önemli konuları görüşmek istediğini ve akşam keçi öğrende Refet Paşa'nın evine gidersem daha güzel konuşabileceğimizi söyledi. Rauf Bey'in teklifini kabul ettim. Fuat Paşa'nın da orada bulunmasına izin vermemi istedi. Onu duygun gördüm. Refet Paşa'nın evinde 4 kişi toplandık. Rauf Bey'den dinlediklerimin özeti şuydu. Meclis saltanat makamının belki de hilafetin ortadan kaldırılması görüşünün benimsenmiş olduğu endişesiyle üzgündür. Sizden ve sizin ileride benimseyeceğiniz tutumdan şüphe etmektedir. Bu bakımdan meclise ve dolayısıyla millet kamuoyuna güven vermeniz gerektiğini inanıyorum. Rauf Bey Bey'in saltanat ve hilafet konusundaki düşüncesi. Rauf Bey'den saltanat ve hilafet konusundaki kanaat ve düşüncesinin ne olduğunu sordum. Verdiği cevapta şu açıklamalarda bulundu. Ben dedi, saltanat ve hilafet makamına vicdanımla ve duygularımla bağlıyım. Çünkü benim babam padişahın ekmeği ve nimetiyle yetişmiş. Osmanlı Devleti'nin ileri gelen adamları sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o nimetin zerreleri vardır. Ben nankör değilim ve olmam. Padişaha bağlılık borcumdur. Halifeye bağlılığımsa terbiyem gereğidir. Bunlardan başka genel bir görüşüm de vardır. Bizde milleti ve kamuoyunu elde tutmak güçtür. Bunu ancak herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görünmeye alışılmış bir makam sağlayabilir. O da saltanat ve hilafet makamıdır. Bu makamı ortadan kaldırıp onun yerine başka nitelikte bir makam getirmeye çalışmak felakete ve büyük acılara yol açar. Bu da asla doğru olamaz. Rauf Bey'den sonra karşımda oturan Refet Paşa'nın görüşünü sordum. Refet Paşa'dan aldığım cevap şuydu. Rauf Bey'in düşünce ve görüşlerinin hepsine katılırım. Gerçekten de bizde padişahlıktan ve halifelikten başka bir idari şekli söz konusu olamaz. Ondan sonra Fuat Paşa'nın düşüncesini öğrenmek istedim. Paşa Moskova'dan yeni döndüğünden durumu halkın duygu ve düşüncelerini daha yeterince incelemeye vakit bulamadığından söz ederek görüşülen konu üzerinde kesin bir düşünce ve görüş ileri süremeyeceğini bildirdi ve özür diledi. Ben karşımdakilere kısaca şu cevabı verdim. Üzerinde durduğunuz konu bugünün işi değildir. Mecliste bazılarının telaş ve heyecana kapılmalarına da gerek yoktur. Rauf Bey bu cevabımdan memnun göründü. Fakat şu veya bu şekilde bu konu etrafındaki görüşmelere yine devam edildi. Akşam üzeri başlayan konuşmalarımız bütün gece sabaha kadar uzadı. Rauf Bey'in bir şeyi sağlama bağlamak istediğini hissettim. Benim hilafet ve saltanat ve ileride şahsen alabileceğim durumla ilgili olarak kendilerine söylediğim inandırıcı buldukları sözleri bana kürsüden bizzat meclise karşı söyletmek. Kendilerine söylediğim sözleri olduğu gibi meclise karşı söylemekte de bir sakınca görmediğimi bildirdim. Üstelik bu sözleri kurşun kalemle bir kağıt parçasına yazarak ertesi gün bir sırasını düşürüp mecliste söyleyeceğime söz verdim. Verdiğim bu sözü yerine de getirdim. Benim bu konuşmam muhaliflerce Rauf Bey'in başarısı olarak sayılmış ve kendisi takdir edilmiş. Mecliste saltanatın kaldırılması görüşülürken Rauf Bey'e verdiğim rol. Efendiler, belki bir takım kimselere göre Rauf Bey üzerine aldığı görevi yerine getirmişti. Ben de açıkladığım üzere genel ve tarihi görevimin o güne ait safhasını tamamlamıştım. Ancak genel görevimin emrettiği asıl noktayı hedefe ulaştırmak ve uygulamaya geçmek gerektiği zamanda asla kararsızlığa düşmedim. Tevfik Paşa'nın telgrafları dolayısıyla saltanatı hilafetten ayırmaya ve önce saltanatı kaldırmaya karar verdiğim zaman ilk yaptığım işlerden biri de derhal Rauf Bey'i meclisteki odama çağırmak oldu. Rauf Bey'in Refet Paşa'nın evinde sabahlara kadar dinlediğim düşünce ve görüşlerini hiç bilmiyormuşum gibi davranarak ayakta kendisinden şu istekte bulundum. Hilafet ve saltanatı birbirinden ayırarak saltanatı kaldıracağız. Bunun doğru olduğu konusunda kürsüden bir konuşma yapacaksınız. Rauf Bey ile bundan başka bir tek kelime konuşmadık. Rauf Bey odamdan çıkmadan önce aynı maksatla çağırmış olduğum Kazım Karabekir Paşa geldi. Ondan da aynı şekilde konuşmasını rica ettim. Efendiler, o tarihe ait meclis tutanaklarında görüldüğü üzere Rauf Bey kürsüden bir iki defa görüştü ve hatta saltanatın kaldırıldığı günün bayram olarak kabul edilmesi teklifini de ortaya attı. Burada bir nokta kafalarda düğüm olarak kalabilir. Bana padişaha bağlılığı borç bildiğinden saltanat makamı yerine başka nitelikte bir makamın getirilmesine çalışmanın felakete ve büyük acılara yol açacağını söylemiş olan Rauf Bey, benim yeni kararımı öğrendikten sonra ve yine kararımın desteklenmesi ve saltanatın kaldırılması için mecliste bir konuşma yapmasını teklif etmem karşısında ne düşündüğünü bile söylemeden boyun eğmiştir. Bu tutum ve davranış nasıl yorumlanabilir? Rauf Bey eski inanç ve görüşlerini değiştirmiş miydi? Yoksa bu görüşlerinde esasen samimi değil miydi? Bu iki noktayı birbirinden ayırmak ve biri üzerinde kesin bir yargıya varmak güçtür. Efendiler, böyle şüpheli bir yargıda bulunmaya girişmektense durumun daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracak bazı safhaları, işlemleri ve tartışmaları yüksek heyetinize hatırlatmayı tercih ederim. Lozan Barış Konferansı'na Tevfik Paşa ve arkadaşları da katılmak istiyordu. Daha önce bilginize sunmuştum ki saltanatın kaldırılması, Lozan Konferansı'na İstanbul'dan da bir delegeler heyetinin davet edilmesi, İstanbul'un yani Vahdettin, Tevfik Paşa ve arkadaşlarının da böyle bir daveti, Türk milletinin büyük emeklerle, fedakarlıklarla elde ettiği kazançları küçültmek, belki de anlamsız kılmak pahasına da olsa kabul etmelerinden ileri gelmişti. Tevfik Paşa önce bana bir telgraf çekti. 17 Ekim 1922 tarihli bu telgrafta Tevfik Paşa kazanılan zaferin bundan böyle İstanbul'la Ankara arasında anlaşmazlık ve kiliği kaldırmış ve milli birliğimizi sağlamış olduğunu yazıyordu. Yani Tevfik Paşa demek istiyordu ki memlekette düşman kalmadı. O halde padişah yerinde hükümet onun yanında, millete düşeni de bu makamların vereceği emirlere uymaktır. Böyle olunca da elbette birliğe engel bir şey kalmamış olur. Yalnız Tevfik Paşa Ankara'dan biraz daha yardım istemek akıllılığını da gösteriyordu. O da barış konferansını İstanbul'a Ankara'nın birlikte davet edilmiş olması dolayısıyla daha önce benden çok gizli talimat almış bir kimsenin elden gelen süratle İstanbul'a gönderilmesini sağlamaktı. Tevfik Paşa'ya verilmek üzere İstanbul'da Hamit Bey'e çektiğim telgrafla Tevfik Paşa ve arkadaşlarının devletin siyasetini bulandırmaktan vazgeçmemelerinin ne büyük bir sorumluluk doğuracağının aşikar bulunduğunu bildirdim. Ne yazık ki Hamit Bey bu telgrafın aynen Tevfik Paşa'ya bildirilmesi gerektiğinde kararsızlığa düşmüş, bunu kendisine gönderilen talimat sanmış, bununla birlikte bu telgrafımda yazılanlar çerçevesinde Tevfik Paşa'ya 3 gün içinde 5 defa tebligatta bulunmuş, hatta Tevfik Paşa ve çalışma arkadaşlarının konferansa delege göndermeleri için gazetelere, ajanslara verilmesi gereken demecin esaslarını bildiren bir müsveddeyi bile kendilerine göndermiş. Çıkarlarını kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar. Bütün çıkarlarını yalnız kirli bir tahtın çürümüş çökmüş ayaklarına sarılmakta gören Tevfik Paşa ve benzeri paşalardan kurulu Vahdettin hükümetinin gizli maksatlarını ne olursa olsun kabul ettirmekten başka hiçbir şeyle uğraşmadıkları anlaşılıyordu. Tevfik Paşa bana çektiği telgrafa verilen cevaptan haberi olmadığını bildirdikten sonra doğrudan doğruya 29 Ekim 1922 tarihli telgrafıyla ve sadrazam ünvanıyla meclis başkanlığına başvurdu. Bu telgrafta yazılanlar Osmanlı devrimin Tevfik Paşalarına yaraşır bir biçimdeydi.